Kitabın adı Bu Demroklar, Bir Ailenin Çöküşü, yazarı Thomas Mann. 71. ayrım. Adolf Toltenhaupt koşarak defteri aldı ve önüne koydu. Petersen'in yaptığı bu sahtekarlıktan dolayı bir uyarı aldı ve böylece Paskalya tatilinde eve kötü bir karne getirmesi kaçınılmaz olmuştu. ''Siz sınıfın yüz karasısınız,'' dedi Doktor Mantelsak ve kürsüsüne döndü. Petersen yerine oturdu ve kendisine çeki düzen verdi. Yanında oturan arkadaşının biraz öteye kayarak ondan uzaklaşmak istediği açıkça görünüyordu. Bütün sınıf onu biraz tiksinti, acıma ve öfke karışımı bir duyguyla süzüyordu. Petersen yıkılmıştı. Suçüstü yakalandığı için herkes ondan uzaklaşmış ve yapayalnız kalmıştı. Herkesin kafasında tek bir düşünce vardı. Petersen sınıfın tam bir yüz karasıydı. Tim'in ve Buddenbrook'un başarılarını ve zavallı Mummen'in yetersizliğini nasıl karşıladılarsa, bu olayı da aynı şekilde sakin karşıladılar. Bu 25 öğrenciden hayatta kalmak için kim yeterince güçlü ve becerikliyse, her şeyi doğru ve olması gerektiği gibi kabul ediyor, derste başına gelenler yüzünden kendisini hakarete uğramış saymıyordu. Ancak kara kara düşünüp bakışlarını bir tek noktaya dikenler de vardı aralarında. Küçük Johan, sınıf arkadaşı Hans Hermann Killian'ın geniş omuzlarına dik dik bakıyordu. Mavi mavi halkalı altın sarısı gözlerinde büyük bir nefret, isyan ve korku vardı. Doktor Mantelsak derse devam ediyordu. Bir başka öğrenciyi, Adolf Tottenhaupt'u derse kaldırdı. Çünkü hazırlanmadıklarını düşündüğü tembel öğrencileri kaldırma isteğinden bugün için bütünüyle vazgeçmişti. Sonra bir başkasını kaldırdı ve Patula Jovis Arbore Glandes sözcüklerinin ne anlama geldiğini bile bilmediği için yanıtı Buddenbrook'un vermesi gerekti. Doktor Mantelsak kendisine sorduğu için sessizce başını kaldırıp yüzüne bakmadan soruyu yanıtlamış, öğretmen de başını sallayarak doğrulamıştı onu. Artık öğrencilerin vereceği yanıt kalmayınca ders de ilginçliğini kaybetti. Doktor Mantelsak çok yetenekli bir öğrenciyi kaldırdı derse. Öğrenci çeviriyi tek başına yapıyordu ancak bir sonraki derse hazırlanmaya başlayan 24 öğrenci gibi kendisinin de dinlediği yoktu. Bunun için ne bir dönem karnesi verilecekti ve ne de ciddi çaba gösterenler ödüllendirilecekti. Zaten ders de sona ermek üzereydi. Sona erdi de. Zil çaldı, Hanno'nun isteği de buydu. Öğretmeni başını sallayarak doğrulamıştı yanıtını. Kayı arkadaşlarının arasında gotik tarzı koridorlardan geçip kimya laboratuvarına girerken ne diyorsun şimdi Hanno? Sezar'ın alnını gördükleri o zaman. Boş ver, senin şansın çok yaver gitti. Küçük Johan midem bulanıyor Kayı dedi. Böyle bir mutluluk yaşamak istemiyorum, bu beni tiksindiriyor. Kayı böyle bir durum karşısında kendisinin de Hanno'nun kapıldığı duyguya kapılacağını biliyordu. Kimya laboratuvarı üstü kubbeli bir sınıftı. Amfi biçiminde yerleştirilmiş sıraları, uzun bir deney masası ve deney şişeleriyle dolu iki de cam dolap vardı. Sınıflarının havası hem sıcaktı hem de iyice ağırlaşmıştı. Ama buranın her yerine deneylerde kullanılan keskin sülfürik asit kokusu sinmişti. Kayı hemen pencereyi açtı. Adol Tottenhaupt'un defterini gizlice aldı ve bugün teslim edilmesi gereken ev ödevini çabuk çabuk kendi defterine geçirmeye başladı. Hanno ve daha pek çok öğrenci de aynı şeyi yaptı. Zil çalıp Doktor Marotski içeri girinceye kadar bütün ders arasını böyle geçirdiler. Hanno ve Kay'ın isimlendirdikleri gibi kısa boylu, bodur bir öğretmendi o. Orta boylu, esmer tenli bir adamdı. Teni son derece sarıydı. Alnında iki yumru vardı. Sert ve kirli bir sakalı ve aynı şekilde bakımsız saçları vardı. Her zaman uykusuz ve hiç yıkanmamış bir görüntüsü vardı. Ancak bu yanıltıcıydı. Doğa bilimleri öğretmeniydi ama asıl alanı matematikti. Bu alanda önemli bir uzman sayılıyordu. İncil'in felsefi yönlerinden konuşmayı çok sever, zaman zaman da güzel hayallere dalardı ve lise 1. sınıf ve son sınıf öğrencilerinin önlerinde gizemli konuları işleyen yazarlardan tuhaf yorumlar yapmakta bir sakınca görmezdi. Ayrıca heyecanlı bir yedek subaydı. Aynı zamanda subay da olan bir memur olarak okul müdürü Vuliçke'nin en sevdiği öğretmendi. Meslektaşları arasında disipline en çok önem veren oydu. Karşısında asker gibi duran öğrencileri eleştirel bakışlarıyla yeniden süzer ve sorularına kısa ve kesin yanıtlar isterdi. Onun bu sertlik ve aşırı dindarlık karışımı ruh yapısı sınıfta tuhaf bir etki bırakıyordu. Temize çekilmiş ödevler sıraların üstüne açıldı. Doktor Marotski sınıfta dolaşıp her bir deftere parmağıyla dokundu. Fakat hiçbir şey yazmamış olan öğrencilerin başka ya da eski ödevler gösterdiklerini hiç fark etmedi. Sonra ders başladı. Bu 25 öğrenci biraz önce Latince dersinde olduğu gibi şimdi de bor, klor ya da stronsiyum madenleriyle ilgili bilgilerini göstereceklerdi. Hans Hermann Killian, baryum sülfatın ya da baritin kalpazanlıkta en çok kullanılan madenler olduğunu bildiği için övüldü. Subay olmak istediği için kimya öğretmeninin gözünde en iyi öğrenci oydu. Hanno ve Kay'ı hiçbir şey bilemediler ve Doktor Marotske not defterine onlar için kötü bir not düştü. Öğretmenin derse kaldırması, sınav uygulaması ve not vermesi sona erince kimya dersine duyulan ilgi de bitivermişti. Doktor Marotske birkaç deney yapmaya başladı. Biraz bir şeyler patlattı ve renkli dumanlar çıkarttı ama bütün bu yaptıkları dersin kalan bölümünü tamamlamak içindi. Sonunda bir sonraki derse hazırlanılması gereken ödevi yazdırdı. Sonra zil çaldı ve böylece üçüncü derste bitmiş oldu. Bugün piyangonun kendisine vurduğu Petersen'den başka hepsinin keyfi yerindeydi. Çünkü şimdi girecekleri ders pek eğlenceli olacaktı ve hiç kimsenin korkmasına gerek yoktu. Her türlü çılgınlığı yapabilecekler ve hoşça vakit geçireceklerdi. Öğretmen adayı Moderson'un İngilizce dersiydi. Bir haftadır deneme olarak burada ders veriyordu bu genç filolog. Kay, Kont Möll'ün dediği gibi bu iş için tutulmuş bir misafir oyuncuydu. Ancak kalıcı olarak işe alınma şansı çok zayıftı. Dersleri hep neşeli geçiyordu. Öğrencilerden bazıları kimya laboratuvarında kaldı, ötekiler de sınıflarına çıktı. Üşümek için avluya çıkan olmadı çünkü ders arasında koridorda denetim görevi yapma sırası Bay Moderson'daydı. O yukarıdan aşağı başını çevirip bakmazdı bile. Üstelik sınıf ona bir karşılama hazırlığı da yapıyordu. Dördüncü ders zili çalmasına karşın sınıfta gürültü hala devam ediyordu. Herkes birbiriyle yüksek sesle sohbet ediyor ve az sonra başlayacak olan dansa sevinip gülüşüyorlardı. Küçük Kont Möll başını ellerinin içine dayamış, Roderick Usher'i okumaya devam ediyordu. Hanno da sessizce yerine oturmuş, arkadaşlarının taşkınlığını seyrediyordu. Kimileri hayvan sesleri çıkarıyordu. Bir horoz ötüşü çınladı içeride. Wasser Vogel arka sıralardan birinde oturuyordu ve hiç kimseye görünmeden domuz gibi homurtular çıkarıyordu ağzından. Büyük Ozan Tim, duvardaki siyah tahtaya tebeşirle şaşı şaşı bakan bir soytarı çizmişti. Bay Moderson sınıfa girdikten sonra epeyce uğraştığı halde kapıyı bir türlü kapatamadı. Çünkü kapının kasasına kocaman bir çam kozalağı sıkıştırılmıştı. Adolf Tottenhaum koşarak kozalağı oradan uzaklaştırdı hemen. Aday öğretmen Moderson ufak tefek ve fazla dikkat çekmeyen biriydi. Yürürken suratını ekşitip omuzlarından birini öne eğerdi. Seyrek ve kapkara bir sakalı vardı. Pek çekingendi. Pırıl pırıl parlayan gözlerini sürekli kırpıştırıyor, derin derin soluk alıyor ve bir şeyler söylemek istiyormuş gibi ağzını açıyordu. Fakat söylemek istediği sözü bir türlü bulamıyordu. Kapıdan üç adım uzaklaştıktan sonra bir çatapatın üstüne bastı ve çatapat bir dinamit lokumu gibi müthiş bir gürültüyle patladı. Moderson çok korktu, sonra hiçbir şey olmamış gibi gülümsedi. Her zamanki alışkanlığıyla öne eğilerek orta sıraların birine geldi ve bir elini sıranın üstüne dayadı. Fakat öğrenciler burasının en çok sevdiği yer olduğunu bildikleri için daha önce mürekkep sürmüşlerdi sıranın üstüne. Zavallı öğretmenin ufacık eli mürekkep içinde kalmıştı. Bay Moderson yine hiçbir şey olmamış gibi davrandı. Kapkara olan ıslak elini arkasına koydu, gözlerini kırpıştırdı ve yumuşak ve cılız bir sesle şöyle dedi. Sınıfın bu disiplinine hayran kaldım doğrusu. Hanno Budenbrock o anda öğretmeni pek sevdi ve gözlerini ondan hiç ayırmadan çaresizce buruşturduğu yüzüne baktı. Ancak sınıf arkadaşı Wasser Vogel'ın domuz gibi çıkardığı hırıltılar gittikçe artıyor ve gerçekmiş izlenimini veriyordu. Tam bu sırada pencereye bir sürü çatapat fırlatıldı. Gürültüyle patladılar ve hışırdayarak odanın her yerine saçıldılar. Öğrencilerden biri dolu yağıyor, dolu yağıyor dedi bağırarak. Bay Moderson da buna inanmışa benziyordu. Kürsüye döndü ve sınıf defterini istedi. Herhangi bir öğrencinin adını yazmak için istememişti defteri. Bu sınıfta daha önce 5 ya da 6 ders yapmasına karşın birkaç öğrenci dışındakilerin adını bilmiyordu ve sınıf defterinden rastgele okuyordu. Federman dedi öğretmen Moderson. Şiiri ezbere okur musunuz lütfen? Gelmedi dedi öğrenciler hep bir ağızdan. Oysa Federman yerine kurulmuş, bütün sınıfa çatapat yağdırıyordu. Bay Moderson gözlerini kırpıştırdı ve bir başka öğrencinin adını okudu defterden. Wasser Vogel. Öldü diye yanıt verdi Petersen. Yüzünde sahte bir neşe ifadesi vardı. Bütün öğrenciler ayaklarını yere vurarak homurdandılar. Gürültüler çıkardılar ve hınzır hınzır gülerek Wasserwogel'ın öldüğünü tekrarladılar. Bay Moderson gözlerini yeniden kırpıştırdı, çevresine bakındı, ağzını büzüp suratını ekşitti ve sonra deftere yeniden göz attı. Ve ufacık ve beceriksiz eliyle derse kaldıracağı öğrenciyi işaret etti. Perlman dedi biraz çekinerek. Küçük Kont Kaimöl'ün ne yazık ki çıldırdı dedi, hiç vakit kaybetmeden. Ötekiler de kuru gürültüyle bunu doğruladılar. Bunun üzerine Bay Moderson ayağa kalktı ve gürültüye doğru bağırarak dedi ki, ''Bu Dambrock, size ceza olarak bir ödev vereceğim. Gülmeye devam ederseniz size uyarı cezası vermek zorunda kalacağım sonunda.'' Sonra tekrar yerine oturdu. Gerçekten de Hanno gülmüştü. Kayı'nın şakasına kahkahalarla gülmüş ve kendini tutamamıştı. Onun yaptığı bu şaka çok hoşuna gitmişti. Özellikle de ''Ne yazık ki'' demesine bayılmıştı. Fakat Bay Moderson'un çıkışmasından sonra sakinleşti ve öğretmen adayını sessiz ve ciddi bakışlarla süzdü. Bir anda bütün zavallılığını, altından derisi görünen tek tük sakalını ve umutsuzca bakan kahverengi parlak gözlerini görmüştü. Kollarına taktığı ağzı geniş ve uzun bir çift kolluğunu, zavallı vücudunu ve iç dünyasını da görüyordu. Hanno Budenbrock, Bay Moderson'un adını bildiği tek öğrenciydi. Bundan dolayı da onu sürekli paylıyor, ceza olarak ev ödevi veriyor ve ona baskı yapıyordu. Öğrenci Budenbrock'un adını öğrenmesi, sessiz davranışıyla ötekilerinden ayrılmasındandı. Bay Moderson onun bu yumuşaklığından yararlanarak şamatacı ve küstah davrananlara karşı kullanamadığı otoritesini ona hissettiriyordu. Acıma duygusu insanı yeryüzünde alçaklıktan bile yoksun bırakır diye düşündü Hanno. Size eziyet eden ve sizi istismar edenlere katılmıyorum Bay Moderson. Çünkü bunu çok çirkin ve acımasızca buluyorum. Peki benim bu davranışıma siz nasıl karşılık veriyorsunuz? Bu işler böyledir işte. Her zaman böyledir ve hep böyle olacaktır diye düşünürken yine bir korku ve bulantı hissetti içinde. Ayrıca sizin iğrenç bir yaratık olduğunuzu düşündüğümü. Sonunda biri bulundu. Ne ölmüş ve ne de çıldırmış biri bulundu da İngilizce dizeleri ezbere okumayı üstlendi. Söz konusu olan bir şiir The Monkey adlı sıradan bir eserdi. Denizciliği, tüccarlığı ve daha pek çok ciddi işleri düşleyen bu geçler tarafından ezberlenmesi istenmişti. Monkey, Little Merrifellow. The Dog Art Nature's Puccinello. Maymun, küçük neşeli arkadaşım, sen doğanın Puccinello'susun. Pek çok kıtadan oluşan bir şiirdi ve öğrenci Kasbaum onu kitabından okudu. Bay Moderson'un karşısında sıkılmak için hiçbir neden yoktu. Sınıftaki gürültü gittikçe daha da artıyordu. Bütün ayaklar hareket ediyor ve tozlu zemini hatır hatır tırmalıyordu. Horoz ötüyor, domuz hırıldıyor, çatapatlar havada uçuşuyordu. Bu dizginlenemez 25 öğrenci tam bir çılgınlık sarhoşluğu içindeydi. 16-17 yaşın kural tanımaz içgüdüsü ağır basıyordu. Üzerlerine açık saçık resimler çizilmiş kağıtlar havaya kaldırılıp birbirlerine gösteriliyor, elden ele dolaştırılıyor ve kahkahalarla gülüşülüyordu. Bütün bu gürültü ve patırtı birden kesiliverdi. İngilizce şiiri okuyan Kasbaum sustu. Bay Moderson ayağa kalktı ve kulak kabarttı. Hoş bir şey olmuştu. Sınıfın arka tarafından süzülerek gelen sevimli, tatlı, hoş ve çan sesi kadar duru ezgiler içerinin sessizliğini bozdu. Bir öğrencinin yanında getirdiği müzikli saat İngilizce dersinin tam ortasında ''Sen benim kalbimdesin'' adlı parçayı çalıyordu. Fakat bu büyüleyici ezginin sınıfta yankılandığı anda çok korkunç bir şey oldu. Sınıftakilerin hepsinin üzerine çöken, herkesi etkisi altına alıp uyuşturan hiç beklenmedik korkunç bir şey. Kapı sert bir hamleyle ardına kadar açıldı. Uzun boylu ve korkunç biri girdi sınıfa. Homurdanan bir dudak sesiyle ilerledi ve sınıfın tam ortasında sıraların önüne dikildi. Bu sınıfın sevgili tanrısıydı. Bay Moderson'un yüzü bembeyaz oldu ve koltuğunu kürsüden biraz geriye çekti. Bir yandan da mendiliyle masanın tozunu alıyordu. Öğrenciler hep birden ayağa fırladılar, kollarını yanlarına yapıştırmışlar, ayaklarının ucuna basarak ve başları önlerine eğik, dişlerini ısırarak İnanılmaz bir yaltakçılıkla saygılarını sunuyorlardı. Herkes dilini yutmuş gibi susuyordu. Öğrencilerden biri kapıldığı korkudan bir an içini çekti ve sonra yine her şey derin bir sessizliğe büründü. Müdür Wulitschke karşısında selam duran öğrencileri bir süre süzdükten sonra huni biçimli kirli manşetler taktığı elini yukarı kaldırdı ve parmaklarını gererek bir piyanonun tuşları üzerinde dolaştırıyormuş gibi yine indirdi. ''Oturun yerinize'' dedi kalın bir sesle. Herkese sen diyordu. Öğrenciler oturdular ve korkularından sıraların içine gömülmüşlerdi. Bay Madarsan titreyen eliyle koltuğu çekti ve müdür bey kürsüye doğru dönerek gelip oturdu ve devam edin lütfen dedi. Ses tonunda görelim bakalım çalışmayanların vay haline diyen korkunç bir anlatım vardı. Niçin geldiği belliydi. Bay Madarsan onun huzurunda ders verme gücünü ve yeteneğini gösterecekti. Orta iki öğrencilerine 5-6 derste neler öğrettiğini ortaya koyacaktı. Bay Madarsan'ın bütün varlığı ve geleceği buna bağlıydı. Aday öğretmen yeniden kürsüye gelip The Monkey şiirini okuyacak bir öğrenciyi derse kaldırırken pek üzüntülü görünüyordu. O güne kadar yalnızca öğrenciler sınava tabi tutulup geçer not almışlarsa, şimdi aynısı öğretmene de uygulanıyordu. Ah, iki taraf için de durum kötüydü. Müdür Vuliçke'nin sınıfa gelmesi tam bir sürpriz olmuştu. Bir ya da iki kişi dışında hiç kimse derse hazırlanmamıştı. Bay Madarsan bütün bir ders boyunca her şeyi çalışkan öğrencisi Tottenham'da soramazdı. The Monkey şiirini müdürün huzurunda kimsenin ezbere okuyamaması çok kötüydü. Sıra Ivanhoe adlı parçanın okumasına gelince bunu yalnızca küçük Kont Mölin biraz çevirebildi. Bu da onun romana karşı duyduğu ilgidendi. Ötekilerin hiçbiri hazırlanmamıştı. Tuhaf tuhaf sesler çıkararak ve öksürerek bocalayıp duruyorlardı. Hannah Buddenbrook'ta derse kaldırıldı ve tek bir satır bile çeviremedi. Müdür Vuliçke konturbasın en kalın teline dokunduğunda çıkan ses gibi bir ses çıkardı. Bay Madarsan mürekkeple ıslanmış o küçücük ve beceriksiz ellerini ovuşturdu ve üzgün bir şekilde tekrarladı. Daha önce çok güzel yapıyorlardı, daha önce çok güzel yapıyorlardı. Zil çaldığında o hala bunları tekrarlıyordu. Çaresizlik içinde kah öğrencilere dönerek, kah müdürün yüzüne bakarak tekrarlıyordu bunları. Fakat sevgili Tanrı korkunç bir şekilde ayağa kalkmış, kollarını kavuşturup kürsünün önünde dururken, olmaz böyle şey der gibi başını sallayarak sınıfın üzerinden dışarı doğru bakıyordu. Sonra sınıf defterini istedi ve sorulara yanıt veremeyenlerin ya da hiçbir şey bilmeyenlerin adlarının arkasına tembelliklerinden dolayı birer uyarı yazdı. 6 ya da 7 öğrenciydi topu topu. Bay Madarsan'ın adı yazılmadı deftere ama onun durumu öğrencilerinkinden daha kötüydü. Kolu kanadı kırılmış ve yüzü kireç gibi olmuştu. Ayakta durmakta zorlanıyordu. Hannah Buddenbrook da uyarı alan öğrenciler arasındaydı. Müdür Vuliçke bir kere daha hepinizin geleceğini mahvedeceğim dedi ve daha sonra çekip gitti. Zil çaldı, ders bitmişti, böyle olması gerekiyordu. Evet, hep böyle olurdu. En çok korkulan anlarda acı bir alay gibi yoluna giriverirdi işler. Fakat kötü şeyler göze alınmasa o zaman felaket çıkagelirdi insanın başına. Hanno'nun Paskalya'da iyi bir karnı alıp sınıfını geçmesi böylece ortadan kalkmış oluyordu. Ayağa kalktı, yorgun ve bitkin bakışlarla dilini çürük azı dişinin üstünde dolaştırarak sınıftan çıktı. Kayı onun yanına geldi, kolunu omzuna koydu ve yaşanan bu olağanüstü durumu heyecanla tartışan arkadaşların arasında avluya indiler. Kayı yakın arkadaşı Hanno'nun yüzüne ürkek ürkek ama dostça bakarak şöyle dedi. Bağışla Hanno, az önce o parçayı çevirdiğime pek üzülüyorum. Keşke bilmiyorum deseydim de sınıf defterine benim de adım yazılıp uyarı alsaydım. Yaptığımdan çok utanıyorum. Bir önceki derste ben de Patula Jovis Arbore Glandes dizesinin ne anlama geldiğini söylemedim mi? Bu işler böyle Kayı. Boş ver, üzme kendini. Evet, öyle davranmak lazım. Demek bizim sevgili Tanrı senin geleceğini mahvedecek. Sen de onun bu tehdidine boyun eğeceksin. Öyle mi Hanno? Bu anlaşılması zor bir istek de olsa, geleceğini mahvederim demek de ne öyle? Bay Madarsan'ın meslek yaşamı bugün bitti. Bir zaman baş öğretmen olamaz artık. Zavallı adam. Evet, yedek öğretmen vardır, baş öğretmen vardır ama ikisinin arası yoktur. Bunu bilmelisin. Bu öyle kolay anlaşılacak bir şey değil. Yalnızca yetişkinler ve yaşamın olgunlaştırdığı kişiler bilir bunun ne demek olduğunu. Şöyle denilebilir. Bir insan öğretmendir ya da değildir. Bir insan nasıl baş öğretmen olabiliyor bunu bilmem. Sevgili Tanrı'nın ya da Bay Marotske'nin yanına gidip bunu onlara sormak lazım. Ne yaparlardı dersin? Bunu bir hakaret sayarlar ve disiplinsizlik yapıyorsun diye mahvederlerdi herhalde. Oysa senin yaptığın onların da sahip olduğu yüce bir düşünceyi, meslekleriyle ilgili düşünceni ortaya koymaktı sadece. Neyse bırakalım bunları. Hadi gel bir sürü kendini beğenmiş gergedan. Avluda dolaştılar. Hanno aldığı uyarıyı unutmak için Kayı'nın gönül okşayıcı sözlerini dinliyor ve bunu duymaktan çok mutlu oluyordu. 71. ayrımın sonu. Sayfa 650. Devamı 72. ayrımda.